tişörtün çeşitli çevrelerce Allah'ın hakkıyla bağdaştırılan rakam olan 3. bölümü bu cümlenin başı itibariyle başladı. Bu teknik olarak 3. şans olsa da bu bölümde belki de farkında olmadan Tenet'e selam çakarak ikinci şans kavramını konuşacağız. Bir ilişkiye, bir arkadaşlığa, bir sektöre ya da belki bir hobiye ikinci şansı vermek ve bunun sonuçları üzerine çeşitli mavallar okunacak. Öncelikle şunu söylemem gerek, ikinci şans fikriyle herhangi bir problemim yok. Yani X'ten Next olmaz ya da iki mükemmel insan işte asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın birinci seferde evet demez, mükemmel erkek ise ikinci şansı vermez gibi avam mottoların ya da gurur gibi antik çağdan kalma kodların bende çalışmadığını bilmenizi isterim. Tabi bu demek değildir ki ikinci şans kavramı ile ilgili herhangi bir sorunum yok. Benim ikinci şansla ilgili problemim bunlardan çok daha işlevsel. Ben ikinci şansın teorik olarak gayet uygun gözükmesine rağmen pratikte çok büyük oranda çalışmadığını düşünüyorum. Neden çalışmadığı ile ilgili insan olmaktan daha net bir saptamam da yok. Yani bazen bir şeyin olması için tüm şartlar elverişlidir de o şey olmaz ve sen de bu olmamayı nedenini bilmeden olağan karşılarsın ya. Biraz öyle geliyor bana. İnsan ve insanlar tarafından oluşturulan sistemler, işte mesela çalıştığın sektör gibi şeylerin bir noktada çok tahmin edilebilir ve olumluya doğru bir gelişim gösteremez olduğunu düşünüyorum. Fakat bu ikinci şans gibi bir fikrin olmadığı anlamına gelmez. Bu fikrin aşırı flu olduğu anlamına gelir. Bunu Özcan Deniz'in üzerine film yapmasından da anlayabiliriz zaten. Çünkü sinemamızın yazılı olmayan kuralı olarak Özcan Deniz bir konu hakkında bir film yaparsa o konu muhakkak muallak bir konudur. Zaten filmografisine baktığımızda sürekli olarak bilinmezin peşinden gittiğini görüyoruz. Bu filmde de Nurgül Yeşilçe ile oynuyorlar. İlk şanslarını Asmalı Konak'ta harcadıkları için filmin ismi tahmin ettiğiniz gibi İkinci Şans. Birbirlerine ikinci şansı veriyorlar fakat ortaya boktan bir film çıkıyor. Buradan da anlayacağımız üzere ne kadar zaman geçse de, insanlar ne kadar değişseler de, insan olmaktan doğan sıkıntılarını aşamadıklarından ikinci şanslar hakkıyla değerlendirilemiyor. Özcan Deniz sineması demişken bir diğer filmi Arafa anmadan olmaz. Bu filmde tamamen bilinmezlerle dolu bir kavramın üzerine gidiyor. Ya da Öteki Taraf diye bir filmi var mesela. Bu da herkesin merak ettiği ve kesin bir sonuç öğrenilse dünya üzerindeki bütün sistemlerin yıkılıp yeniden inşa edileceği bir kavram. Altını yaşayan Fahriye Evcen ile Evim Sensin, mülkiyet problemini baz alan bir yapım. Ki ben liberal sistemin temel sorununun da mülkiyet sorunu olduğunu düşünüyorum. Devlet eliyle herkese ev verilmeli. Önceliğimizin bu olduğu konusunda bireysel olarak kendimle hemfikirim. Devlet ne duruyorsun? Bizim mülksene biraz be kardeşim. Son olarak bir de Su ve Ateş var. Filmi izlemedim ama ismine bakılırsa bu da muhtemelen dikotomik düşünceye sert bir tokat niteliğinde bir yapım. Bir topluluğa demokrasi kisvesi altında iki şıklı bir soru soruluyor. Şıklardan biri su, diğeri ateş. Birini seçmek zorunda bırakılıyorlar. Havayı sevenler gizli bir örgüt kuruyorlar falan. Böyle bir hikayesi var bence. Lafın özü şu sıralar bilinmezin peşinden gidenler için tek adres Özcan Deniz sineması gibi görünüyor. Ne acı değil mi? Bir insanın ikinci şans verecek herhangi bir duruma gelip gelmediğini ben asla ikinci şans vermem cümlesinden direkt olarak anlayabiliriz. Bu cümleyi kuruyorsa anlayın ki asla ikinci şans verme ihtimali olan bir olay başından geçmemiştir. İkinci şans verme ihtimali olan bir olay yaşayanlar o cümleyi kurmuyorlar. Çünkü ikinci şansı vermiş oluyorlar. Ve teknik olarak bir kere bile ikinci şansı vermiş olan bir insan ömrü boyunca ben asla ikinci şansı vermem cümlesinden muaf tutuluyor. İkinci şans kavramı üzerinde farklı yorumlamalar da mevcut. Borges Anlar isimli şiirinde eğer ikinci kez gelebilseydim yaşamaya ikincisinde daha çok hata yapardım gibi bir görüş belirtirken Ferhat Göçer ise Yıllarım Gitti isimli şarkısında benzer bir ihtimal çok farklı değerlendiriyor. Gençliğimi geri verseler bu kez en çok kendimi severim. Şimdi skalanın bu kadar geniş olduğu bir konuyla ilgili genellemelerin yanıltıcı olacağı aşikar. Öte yandan Ferhat Göçer açısının oldukça dar bir pencereden baktığı da kesin. Ferhat Göçer açısı da güzel bir tanım oldu bence. Düşünsenize üçgenin iç açıları toplamından 180'i çıkarınca Ferhat Göçer açısını elde ediyoruz. Pisagor duy bunları. Bu arada müzik yapan doktor fikrini ülkemizin değer romantik komedi senaristleri nasıl kaçırmış aklım almıyor. Ferhat Göçer'in daha saçlısını bularak biraz kas, biraz psikolojik problemler, tabi bir de pop yerine rock, direkt Netflix'te bir numara. Başarılı bir beyin ameliyatı yaptıktan sonra önünü çıkarıp beyaz gömleğini giyerek köhne bir barda sahne alan star. Sonra sevdiği kadını ameliyat etmek zorunda kalır falan. Romantik komediciler biraz düşünün bunları ya. Bu podcast canımız proje kasti sancılarımızın ilginç normali projeksin atonal sanatın teknik altyapı desteği sayesinde kaydedilmiştir. Bilgi iyidir. Bu da nihayetinde böyle bir bilgidir. Otoyollardaki hız sınırlarında %10'luk bir araç sollama payı olur. Trafiğe çıkanlar biliyordur mutlaka. Mesela azami hız limiti 80 olan bir yolda 88 ile giderseniz ceza yemezsiniz. Fakat 89 ile giderseniz yakışıklı bir fotoğrafınız evinize postalanır muhtemelen. Bu beraberinde belli tartışmaları da getiriyor. İşte 88 ile ceza yenmiyorsa 89 ile de yenmemeli falan. Fakat kaçırılan nokta şu, 89'a bu özgürlük verildiğinde 90 ile ceza yiyenler de 89'a yoksa 90'a da olmamalı falan diyecek. Yakın bir zamanda ceza yemedim. Bireysel bir isyan değil bu. Yani konumuzla ilgisi var elbette. Buradan hareketle ikinci şansı veren üçüncü şansı da vermeli gibi bir kapı açılıyor önümüzde. Hatta bu konuyla ilgili şöyle bir söz var. Bir kere olan bir daha asla tekrarlanmayabilir ama iki kere olan mutlaka üçüncü defa da olacaktır. Simyacı da geçen bir söz bu. Aynı zamanda kitabın tek iyi yanı. Simyacı'yı dünyanın en popüler kişisel gelişim kitabı olarak görüyorum ben. Bu kadar anlaşılma kaygısı hakkında pek iyi şeyler söylemeyeceğim elbette ki. Yani çok basit buluyorum bu kitabı. Bu kadar sevilmesine de şaşırmıyorum o yüzden. Herkes kavramını bu kadar önemsemek eseri direkt bir sığ denize itiyor. Bireye, öteki olana yönelin diye bas bas bağırasım var şu anda. Fakat ben Cumhurbaşkanı değilim. Sizi karşıma alıp bağıramam. Ticaret için geçerli değil tabii bu. Mesela pandemi başında eve kapandıktan sonra ekmek yapıp store atmaktan sıkılan erkeklerimiz, dünya üzerinde kendi kendine yapılacak tek aktivite olarak gördükleri o şeye yöneldiler. Nargileye. Kanılarının doğru olduğunu varsayarsak, yani nargile dünya üzerinde kendi kendine yapılacak tek aktivite olsa bile, bu evin içerisinde nargile içmeyi anlaşılır bir hale getirmek için yeterli bir sebep olamaz bence. Durup tavanı seyrederek ölümü beklemek daha kendine saygılı bir davranış olur muhtemelen. Fakat toplum erkeklerinin bu tercihinden sonra hemen hemen her sokağa bir nargileci açılmaya başladı. Bunlar ciddi ciddi sadece duman vaat ederek para kazandılar. İşte simyacı da bu tütün satarak kiriş silkeleyen dükkanın farklı alandaki versiyonu. Yani alıcısı her zaman var. Kitapta sevmediğim şeylerden biri de sürekli olarak ne yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Hisset, olumlu düşün, evrene SMS gönder falan. Biraz artık görüşülmeyen lise arkadaşının uzun süre beraber olduğu sevgilisi tarafından terk edildikten sonra Instagram hesabının aldığı hal gibi bu kitap. Yani öyle bir etkisi var. Kadın erkek fark etmeden ayna karşısında verilmiş pozlar ardına gelen o story. Sezen Aksu'nun dediği gibi, kendimden kaçak. Bu podcast canımız proje kasti sancılarımızın ilginç normali projeksin atonal sanatın teknik altyapı desteği sayesinde kaydedilmiştir. Bilgi iyidir. Bu da nihayetinde böyle bir bilgidir. Üçüncü bölümün sonuna gelirken hala podcast dinleme özgürlüğünüz şaka şaka. Görüşürüz.